Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 14. Ayrım. Önce baştaki Bayraktar Kız yere serildi. Polisler bomba yağdırmaya devam ettikçe ortalığı zehirli bir sis kaplamaktaydı. Gençler yere düşmüş olan bayrağı ve kızı görünce galeyana geldiler. İleri atıldılar. Bir genç bayrağı yerden alıp öptü. Kızı kaldırıp geri yolladılar. Kendileri geri gitmediler. Gözleri göz yaşartıcı bombadan, yüzleri öfkeden kıpkırmızıydı. İngilizlerin üzerine atılacak gibi duruyorlardı. Askerler havaya ateş etmeye başladılar. İlk kez İngilizlerle Türkler arasında böyle bir olay yaşanmaktaydı. Denktaş öğrencilerin yanına koştu. "Korkmayın çocuklar, şimdi bunların yöneticileriyle konuşacağım. Sakin olun." Islanmış, saçları dağılmış, ayakkabısını kaybetmiş bir kız öğrenci, gazdan yaşaran gözlerini silerek, "Korkmuyoruz," dedi. "Şu köşeden bu alçaklara hücum edeceğiz." Bir başka grup da öbür köşeden geldi. Polisleri ve silahlı askerleri iki grup birden şişe ve taş yağmuruna tuttu. İngilizler geriliyordu. Denktaş, yakındaki karakolun üst katından durumu izleyen polis müdürünü gördü. Yanına fırladı. "Sizi kutlarım. 4 yıldır EOKA'nın başaramadığını 4 saatte siz başardınız. Şimdi hem EOKA'ya hem bize cephe alacaksınız. EOKA'nın üzerindeki baskı azalacak. EOKA'nın da istediği bu idi. Sizler de hem EOKA'nın hem bizim aramızda kalacak, eriyeceksiniz. Hiçbir sorun yokken niye bu gençlere hücum ediyorsunuz?" Müdür sinirden kekeledi. "Sabahtan beri gösteri yapıyor, emrimize rağmen dağılmıyorlar. Otoriteye karşı geliyorlar. Üstelik şu çılgınlara baksanıza." Hayret içindeydi. Kız ve erkek öğrenciler yere düşen bombaları kapıyor, makineli tüfeklere doğru koşarak polislerin, askerlerin üzerine fırlatıyorlardı. Göz yaşartan sisin içinde kalan polis ve askerler kaçışmaktaydı. Denktaş ve arkadaşları kalabalığın arasına girdiler. Olay daha fazla büyümeden dağılmalarını istediler. Kalabalık gevşedi. Dağılacaklardı. Birkaç İngiliz arabası göründü. Önde üstü açık, ağır makineli tüfek yerleştirilmiş bir araba vardı. Hızla yaklaşıyorlardı. Kaçışan İngilizlere yardıma geliyorlardı anlaşılan. Öndeki araba ilerledi ve kalabalığın içinde kaldı. Arabadaki İngiliz binbaşı şoföre yürümesi için emir verdi. Şoför kalabalığın içinden ççıkmak için gaza bastı. 4 kişiyi ezdi. İkisi kemikleri çatırdayarak öldü. Biri yaşlı bir nineydi. Dipnot 105. Şerife Mehmet Nine ve Şehit Mehmet Ahmet. Arabanın arkasında oturan bir asker, halkın tepkisinden korktu, panikledi, kalabalığa ateş açtı. Birkaç kişi yaralandı. Dipnot 106. Askeri mahkeme, 2 Türk'ün ezilmesine neden olan İngiliz binbaşıyı suçsuz buldu. Halkın öfkesi, kasırga gibi patladı. Polislerin ve askerlerin üzerine atıldılar. Yakaladıklarını dövdüler. Asker, ateş açacağı tehdidini savuruyordu. Aldıran yoktu. Türklerin kendilerinden korkacaklarını sanan askerler çok şaşırmışlardı. Daha önce çatışmadıkları için Türkleri iyi tanımıyorlardı. İyice geri gittiler. Başlarındaki subay izinsiz ateş edilmesine karşıydı. Yukarıdan izin bekledi. Türkler ilk kez zincirlerini kırarak sömürge yönetimine meydan okumaktaydılar. Araya büyüklerin ve amirlerin girmesiyle iki yanda karşılıklı durdu. Yoksa kan gövdeyi götürecekti. Vali Fut Ankara'daydı. Denktaş arkadaşlarını kalabalığın başında bırakarak vali yardımcısına gitti. Konuşurken bir görevli yardımcıya bir not verdi. Yardımcı açıkladı. "Sizin gençler bir Rum garajını ateşe vermişler. Yangını söndürmeye gelen itfaiyeyi ve polisleri yaklaştırmıyor, taş yağmuruna tutuyorlarmış. Asker ateş açmak için izin istiyor. Zorda kalırsa izin verilmesini beklemeyebilir. Halkı teskin ediniz. Aksi halde durum çok kötü olacak. Denktaş içerledi. Asıl siz askerlerinize ve polislerinize emrediniz de olay yerinden uzaklaşsınlar. Tek bir kurşun ile tek bir Türk vurulduğu takdirde doğacak sonuçtan siz sorumlusunuz. Zaten bugünkü olaylarla Türk-İngiliz dostluğunun mezarını kazdınız. Bu mezarı ölülerle doldurma yoluna gitmeyiniz. Olay yerine döndü. Kalabalığın ön tarafı bıraktığı gibi duruyordu. Bu kez kalabalığın arka tarafındakiler köpürüp taşmış, garajı yakmışlardı. Sakinleşeceğe de benzemiyorlardı. Onların yanına giderken sirenler çalmaya başladı. Megafonla sıkı yönetim ilan edildiği, sokağa çıkma yasağının başladığı, kurallara uyulmazsa ateş edileceği bildirildi. Ağır yaralılar ve iki cenaze hastaneye götürüldü. Kalabalık isteksizce dağıldı. Sokağa çıkma yasağına uyulmasını sağlamak amacıyla mahalle içlerine girmeye yeltenen İngilizler, öfkeli gençlerin ve kadınların hücumuna uğradılar. Katiller! Çatışmalar gece yarısına kadar sürdü. Gece yarısından sonra ortalık sakinleşti. Herkes evine, okuluna çekildi. Silahlı İngiliz askerleri, tanklar, zırhlı arabalar sessizce Türk semtlerini sardı. Önemli yolları, noktaları işgal etti. Göz yaşartıcı bombaları bitirmişlerdi. Gerekirse ateş edeceklerdi. Böyle emir almışlardı. Bunca önlem karşısında zaten Türklerin kıpırdamaya cesaret edemeyeceklerini düşünmekteydiler. Federasyonda gece geç saatlere kadar çalışılarak Ankara'ya, İstanbul'daki doktor küçüğe, İngiliz devlet adamlarına, basına telgraflar çekilerek durum bildirildi. Durum bildirildi. Olaylar bütün Türklere duyuruldu. Denktaş ve federasyoncular sabah yönetimden sokağa çıkış kartları aldılar. Fırın çalışıyordu. İsteyenlere ekmek ve yiyecek taşıdılar. Erkekler kapı içlerinde, bahçelerde yer yer toplanmış, dertleşiyorlardı. Herkes büyük bir öfke içindeydi. Bugün Kıbrıs'ın birçok yerinde dünkü kanlı olayı protesto etmek için mitingler yapılacaktı. Askerler çok sinirliydi. Hiç yoktan bir olay çıkabilirdi. Denktaş, askerlerin çekilmesi için yetkili bir subayla konuşmaya gitti. Konuşamadan askerlerin bir Türk'ü vurdukları haberi geldi. Olay yerine koştu. Daha da acı bir gerçekle karşılaştı. Ağır yaralı arkadaşlarını arabayla hastaneye yetiştirmek isteyen iki Türk'ü de askerler arabanın içinde vurmuşlardı. Üç silahsız şehidin bulunduğu araba kurşunlarla delik deşik edilmiş bir halde ortada duruyordu. Dipnot 107. Şehitler İbrahim Ali, Sermet Kanatlı, Mustafa Ahmet. Bu İngilizlerin babaları da Hindistan'da İngiliz kumaşları satılsın, Hindistanlılar kumaş dokuyamasın diye dokumacıların sağ ellerini bileklerinden kesmişlerdi. Acımasızlık, kendilerinden olmayanlara hak tanımama alışkanlığı iliklerine işlemişti. Beyaz yamyamlardı bunlar. Olay duyuldu. Sıkı yönetim iflas etti. Herkes dışarı, sokaklara, caddelere, meydanlara çıktı. Sokağa çıkma yasağına uyulmasını isteyen askerler havaya, evlerin duvarlarına ateş ederek Türkleri korkutmak istediler. Kimse korkmadı. 2,5 yıldır terörle boğuşarak bugüne gelmişlerdi. Çok şehit vermişlerdi. Ölüm vız geliyordu. Yaşlı kadınlar bile ellerinde süpürge sopaları İngiliz askerlerini haklamak için kapıların önünde beklemekteydiler. Gençler dar sokaklarda sıkıştırdıkları askerleri iyice hırpaladılar. Silahlarını aldılar. Askerler akıllılık edip mahallelerin dışına çekildiler. Yoksa kim bilir neler olurdu. Küçük kaymaklıların Girne kapısına doğru yaklaştıklarını öğrenen Denktaş bu kez oraya koştu. Olay çıkmasını önlemeliydi. Askerler yolda bir kamyonu bırakıp kaçmışlardı. Biraz ötede bir tankı teslim alan gençler tankın üzerinde gülüşüp duruyorlardı. İngiliz tankçılar ortalıkta görünmüyorlardı. Koca tank bir Luna Park oyuncağı gibi gençlerin eğlencesi olmuştu. Denktaş küçük kaymaklıdan gelen büyük kalabalığın önüne geçti. Kalabalık durdu. Ellerinde bayraklar ve sopalar vardı. Sıkı yönetimin kaldırılmasını, şehitler için layık oldukları şekilde cenaze töreni yapılmasını istiyorlardı. İstedikleri yapılmazsa olay çıkaracakları belliydi. Çok kararlı, hırslı görünüyorlardı. Denktaş, "Şehre girmeyin lütfen," dedi. "Ortalık karışık. İsteklerimizi kabul etmezlerse ben de gelir, sizin yanınızda yer alırım." Bu sırada Magosa'dan kara haber geldi. Askerler Magosa'da yapılan mitingde de bugün iki Türk'ü vurup öldürmüşlerdi. Şehit sayısı 7'ye yükselmişti. Yaralı sayısı 70 kadardı. Denktaş polis müdürüne gitti. Müdürün yanında polis amirleri ve subaylar vardı. Hepsi çok gergin ve kararsızdı. Denktaş sakin sakin halkın isteği olarak sıkı yönetimin kaldırılmasını, askerlerin bütünüyle çekilmesini, cenaze törenine izin verilerek törene hiçbir şekilde karışılmamasını istedi. Polis müdürü hiç duraksamadan reddetti. Kısa ve sert bir tartışma yaşandı. Denktaş, olayların sorumlusunun İngilizler olduğunu söyledi. 5 kişiyi silahla ve ezerek öldürmüş, uyarı bahanesiyle evlerin duvarlarını delik deşik etmişlerdi. Türk mahallelerinden toplanan bir avuç boş mermi kovanını cebinden çıkarıp müdürün masası üzerine çarptı. Kovanlar yuvarlanarak masanın üzerine yayıldı. "İşte kışkırtıcılığınızın kanıtları. Mahallelerde bunlardan daha binlerce var." Yüksek rütbeli bir subay terini silerek, "Sıkı yönetimi kaldırırsak bu galeyan halindeki halkın taşkınlıklarından kim sorumlu olacak?" diye sordu. Denktaş büyük bir güvenle "Ben olacağım," dedi. "Yeter ki halkı kışkırtmayın. Olgunluğumuzu dünya görüp öğrenecek." Çıkarken subaya, "Yarın federasyona bir ekip yollayın," dedi. "Gençler askerlerinizden birçok tüfek almışlar. Tüfekleri geri verelim." Selam verip çıktı. Subayın yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Bu kadar öfkeli bir topluluğun cenaze töreninde sakin kalabilmesi çok zor diye düşünüyordu. Ama bu istekleri reddetmenin daha büyük olaylara yol açacağı da belliydi. Çok geçmeden sıkı yönetim ve sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Ölenlerin ailelerine tazminat verilmesi kabul edildi. Halk bütün sorumluluğu Denktaş'ın üzerine aldığını öğrenmişti. Kimse taşkınlık yapmayacaktı. Gece bile sakin geçti. Sabahleyin Lefkoşa'nın Türk mahallelerinde derin bir sessizlik vardı. Bütün gazeteler siyah başlıklarla çıkmıştı. Şehitlerin bugün toprağa verileceğini bilen Ankara ve İstanbul radyoları müzik programlarını kaldırmışlardı. Öğleye doğru kalabalıklar hayaletler gibi Selimiye Camii'ne aktılar. Bayraklara sarılmış 5 tabut yan yana duruyordu. En başta Şerife Nine yatıyordu. Gelenler avluya sığmadı. Binlerce Türk derin bir sessizlik içinde dışarıda bekledi. Öğle ezanı okundu. Öteki camilerde okunan ezanlarla karışarak sessiz dünyayı doldurdu. Cenaze namazından sonra on binlerce Türk acılarını ve öfkelerini içlerine atıp yağmur altında şehitleri izleyerek mezarlık yoluna koyuldu. Çıt çıkmıyordu. İngilizler herhalde anlamışlardı. Bu bir kuru kalabalık, bir yığın, rastlantı eseri bir araya gelmiş bir topluluk değil, bir milletti. Ortada tek asker görünmüyordu. Gözlerden uzakta, gerektiği kadar asker, tank ve zırhlı aracı alarmda tutuyorlardı. Polisler karakolların içinde bekliyordu. Şehitler toprağa verildi. Şehitlerin yakınları kendilerini buraya kadar tutmuşlardı. Mezarlıkta rahat rahat, sesli sesli ağladılar. Sonunda "Vatan sağ olsun," dediler. Cemaat şehitlere "Allah bize de sizinki gibi ölüm nasip etsin," diyerek mezarlıktan ayrıldı. Herkes bir gün Mehmetçiğin geleceğinden, bu acılara son vereceğinden emindi. Ertesi gün Magosa'dan Doktor Niyazi Manyar'a geldi. Denktaş ile birlikte vali yardımcısına gittiler. Doktor Niyazi Bey çok üzgündü. "Çanakkale yenilgisinin intikamını bizden almak istiyorsunuz," dedi. "Açıkça söyleyiniz, göğsümüzü açalım, hepimizi toptan kurşuna dizin. Böyle günde birkaç kişi öldürmekle olmaz bu iş, çok uzar." Vali yardımcısı Doktor Niyazi Bey'i yatıştırmaya çalıştı. Olaylara çok üzüldüğünü belirtti. Türk-İngiliz dostluğundan söz etti. İki günlük olayların ve cenaze töreni sırasındaki soğukkanlılığın İngiliz hükümetinin gözünü açacağını söyledi. Cenaze törenindeki sessizliğiniz, 2 gün süren kavganızdan daha korkutucuydu. Kıbrıs sorununun tam ortasında yer aldınız. Sizin rızanız olmadan Kıbrıs sorununun çözülemeyeceği anlaşıldı. Ciddi mi söylüyordu, oynuyor muydu, avutuyor muydu, uyutuyor muydu? Güvenleri hiç kalmadığı için kuşku içinde dışarı çıktılar. Dünya basını olayları doğru olarak yansıttı. Dipnot 109. 27-28 Ocak olayları hakkında Rauf Denktaş'ın anılarını esas aldım. Bazı yerleri kısalttım, birkaç yeri birleştirdim, çok küçük ayrıntılar ekledim. Doktor Fazıl Küçük acele Lefkoşa'ya döndü. Denktaş ve arkadaşları 27-28 Ocak olaylarını anlattılar. Ne yapmalıydı? Makaryoz serbest kalmıştı. Yakında İngilizler Kıbrıs'a dönmesine de izin verebilirlerdi. İngilizler de sorun olmaya başlamışlardı. Olayları ayrıntılı bir şekilde Ankara'ya bildirdiler. Dipnot 110. Vali Fuat bazı teröristleri affedip serbest bırakır. Bu sırada Türkiye'den Kıbrıs Türklerine Fatih ve Atatürk'ün resimleri ile Türk bayrakları yollanıyordu. Bir savaş çıkarsa Kıbrıs'ta gönüllü olarak savaşmak için başvuran üniversiteli gençlerin sayısı 20 bini geçmişti. Gazeteler İngiliz yönetimini protesto etmekteydiler. Yunanistan 25 Mart bağımsızlık gününü bu yıl her zamankinden daha büyük törenlerle kutladı. Başbakan bir konuşma yaparak şöyle dedi. Kıbrıs için yapılan mücadele, Kıbrıs Yunanistan'da birleşmeden sona ermeyecektir. Yunan kralı ve kraliçesi Makaryos'u kabul ederek Kıbrıs'ın bağımsızlığını kazanacağı konusunda güvence verdiler. Grivas, Makaryos'un Kıbrıs'a dönmesine izin verileceği umuduyla terör olaylarını en aza indirmişti. İngiltere, Makaryos'a geri dönüş izni vermeyince Grivas 1 Nisan'da Dijenis imzasıyla bir bildiri yayımlayarak Kıbrıs'ın özgürlüğe kavuşması için topyekün savaş ilan ettiğini açıkladı. Terör yeniden kuduracaktı. Türkler silahları olmadığı için EOKA'ya 23 Nisan'ı olağanüstü kutlayarak ve toplantılar yaparak yanıt verdiler. Lefkoşa'nın Türk kesimi Türkiye'den yollanan bayraklar da eklenerek baştan başa süslendi. Şimdiki Atatürk Meydanı eski saray önünde toplandılar ve on binlerce Türk İstiklal Marşı'nı söyledi. Marş dalga dalga yakındaki Rum kesimlerine yansıyordu. Bununla kalmadılar. Kıbrıs'ın her yanında Taksim lehinde mitingler yaptılar. En büyük miting Lefkoşa'da oldu. Vali Fut'un evinin önüne kadar gelerek ya Taksim ya ölüm diye bağırdılar. EOKA Türk mitinglerine en rezil karşılığı 3 Haziran günü verdi. Bir güruh Girne'deki Türk ilkokuluna saldırarak girişteki büyük Atatürk resmini parçaladı. Atatürk'e yapılan bu saygısızlık Türkleri titretti. Bu çirkinliklerden sonsuza kadar kurtulmanın tek yolu vardı. Taksim. Gençlik örgütleri harekete geçti. Türkiye'nin 43 şehrinde Taksim'i tek çözüm olarak destekleyen büyük mitingler düzenlemek için hazırlığa başladılar. Dipnot 111. Türk gençliğinin milli olaylar karşısındaki duyarlılığı, çalışkanlığı insanı özlemle düşündürüyor. İlk büyük miting 8 Haziran'da İstanbul'da yapıldı. 300 bin kişi katıldı. Bu günü Kıbrıs Türkleri Milli Mücadele Günü olarak kabul ettiler. Her yıl kutlayacaklardı. İkinci miting 12 Haziran'da Ankara'da oldu. 200 bin kişi katıldı. 14 Haziran'da Antakya'da yapılan mitinge 50 bin, Kayseri'deki mitinge 60 bin kişi katıldı. 15 Haziran İzmir mitingi 300 bin kişi. 17 Haziran Erzurum 50 bin kişi. 17 Haziran günü Türkiye Büyük Millet Meclisi de toplandı. Taksim tezi iktidarın ve muhalefetin oy birliği ile milli politika olarak kabul edildi. Dipnot 112. Meclis kararını ancak meclis değiştirebilir. Kimse değiştiremez sanılırdı. Böyle sananlar kısa bir süre sonra yanıldıklarını anlayacaklardı. Mitingler Temmuz ortasına kadar sürdü. Hürriyet gazetesi bu süre içinde 43 miting, 10 kapalı yer toplantısı yapıldığını, 790 kişinin konuştuğunu, miting ve toplantılara 2 milyon 690 bin kişinin katıldığını açıkladı. Türkiye gazetelerinin Kıbrıs'a sokulması yasaklanmıştı. Kıbrıslı Türkler haber alamıyorlardı. Ankara Radyosu Kıbrıs Saati adıyla özel bir program yapmaya başladı. Kıbrıs'ı ilgilendiren her türlü habere yer verilecekti. Vali Fud, Ankara Radyosu'nun dinlenmesini de yasaklayamazdı ya. Türkiye ile Yunanistan'da savaş öncesine özgü, kızgın bir rüzgar esiyordu. İki yanda gergin, patlamaya hazır durumdaydılar. 14. ayrımın sonu. Sayfa 101. Devamı 15. ayrımda.